Ayrım 7, sayfa 79. Şimdi Feride kolumdaydı. Pullarını sallayarak yanımda yürüyor. "Oh, ne kadar yoruldum, ne kadar yoruldum," diyordu. "İsterseniz bir şey içiniz, fena olmaz," dedi. Onu büfeye kadar götürdüm. "Ne istersiniz?" dedim. "Bir konyak," dedi. Doldurdum, verdim. Kadehin altında zarif ipek mendilini tutarak dudaklarına götürdü. Bu dakikada biraz lüzumundan ziyade yakınından geçen bir şişman adamın sırtı dirseğine dokundu. Konyak çenesinden süzülerek gerdanına, ta gerdanının içine döküldü. Feride gülerek, "Konyağı mükemmel içtim," diyordu. "Islandınız," dedim. O bu vakaya kızmıyor, bunu tuhaf buluyordu. Gülerek diyordum ki, "Islanmak bir şey değil, fakat bilseniz esvabım ıslak ıslak vücuduma dokundukça ne fena oluyor." "Üşüyeceksiniz," dedim. "Bahar arasına mendilinizi sokunuz." Küçük işlenmiş ipek mendiline kıyamayan bir nazarla baktı. "İsterseniz ben size bir mendil vereyim," dedi. Cebimde henüz kullanılmamış, kenarı lacivert, içi beyaz, üstüne lacivert, iri, birbirine geçme halkalı güzel bir keten mendil vardı. Bunu çıkararak uzattım. "Siz ne yapacaksınız?" diyordu. Bende başka bir mendil vardı. Nihayet, "Teşekkür ederim," diyerek aldı ve çenesini kaldırarak bunu dar yakasının arasından yavaş yavaş ite ite o ıslanmış yere koydu. Artık uzaktan çalgının iknameleri geliyordu. "Çabuk çabuk, yetişemeyeceğiz," diye beni sürükledi ve beraber şimdi omuzlarımız birer temas ederek raksın dalgalı mişvarına kendimizi salıverdik. O hala kollarımın arasında vakadan gülüyor. Onun tuhaflığından bahsediyordu. "Konya bir içtim ki, bakınız nasıl kuvvet verdi," diyordu. Sonra yine raksın, bu gah mutelatım, gah sakin raksın dalgalarına kapılarak sükut ediyorduk. Bir aralık onun ricası üzerine bir kenarda durduk. Ben durmadan böyle onunla beraber bu musiki ve raks içinde yuvarlanıp gitmek istiyordum. "Bir devir daha edelim," dedim. Bu teklifin içinde böyle bir rica namesi vardı ki gözlerime bakarak, "Lakin şimdi yine beraber olacağız," dedi. Sonra reddediyor göründüğüne nidamet ederek küçük elini yine elime verdi. Sağ elim yine bir latif vücudun beline sarıldı. "Haydi," dedi. "Fakat bu devir de bittikten sonra artık sizinle çekilelim. Orada gelecek raksa kadar otururuz." Sofada şimdi oynayanların yorgunluğu ile seyrekleşen halkayı bırakarak bir köşeye gittik. Burada bana, "Sizi hapsediyorum. Halbuki ihtimal sigara içmek isterdiniz. Burada da içebilirsiniz. Ben rahatsız olmam," dedi. Bu sözünü biraz durarak, biraz garip bir nigah ile erkeklik taslayarak söylüyordu. Biraz zorlansa ve burada benimle yalnız olsaydı, o da beraber sigara içecekti. Ben de bu baş başa mülakattan istifade etmek, Feride'ye aşktan bahsedememek mecburiyetini, bari izdivacına dair söz söyletmekle telafi eylemek için mukavemet edilemez bir arzu vardı. Dedim ki, "O halde istikbalde zevciniz olacak bahtiyar tütün meraklısı ise sizi hiç sıkmayacak." O tam bir saffet ile cevap verdi. "Ah, o kadar tütün meraklısı ki." Ben tecahül ettim. "Nasıl, sizin zevciniz olacak adamı tanıyor musunuz?" O bir küçük kahkaha ile, "Nasıl tanıyor muyum? Onu görmediniz mi? Şimdi Mısır'da," dedi. Sonra artık buruşmuş eldivenin içinde mini mini elini sallayarak uzakları gösterdi. "Tebrik ederim," dedim. "Sizi bahtiyar edecek bir adamın zevcesi olmanıza temenni ederim." Yine o küçük kahkahasıyla devam etti. "Bundan eminim. Beni bahtiyar edecek." Sonra bazı kelimelerin üstünde muvakkat bir hicab ile tevakkuf ederek bir aralık mutlaka zihnini işgal eden şeyi muhatabına anlatmak ihtiyacının kuvveti önünde bir hicab hissi mağlup olarak nişanlısının zekasından, şıklığından, güzelliğinden hatta bir kıza benzediğinden bahsettikten sonra "Biraz ressam, biraz musiki şinas." Ve burada ona benzer birisini göremiyormuş gibi etrafına bir göz gezdirerek, "İzmir'de en iyi raks eden gene," dedi, kendi kendime. Madem ki böyle, madem ki küçük Feride, sizin nişanlınız İzmir'in en güzel raks eden gencidir, siz bahtiyar olacaksınız, diyordum. Öteden bu deruni fikir ile istihza ederek kuadrelin ilk nameleri bizi buradan kaldırdı. Feride telaşla sordu. Bize karşı olacak kimse peylediniz miydi? Birden aklıma hoş bir fikir geldi. Kardeşinize teklif ederiz, olmaz mı? Başın iyiydi. Madem ki öyle istiyorsunuz, demek istiyordu. Ah! Küçük Feride, eminim ki sen bunu istemiyordun. Fakat bana bu fikir böyle birden gelmiş, bir ihtiyaç olmuştu. Seni yanımda, onu da karşımda, birinizi kovalayarak, birinizi yakalayarak... Böyle bir müddet zapt etmek ve bu rakstan sonra artık kaçmak istiyordum. Cemile bir tesadüfün lütfu ile benim dostumla beraber idi. Hemen teklife karşı, bu akşam bana raks ettirmemiş miydiniz? Bunu bana borçlusunuz, dedi. Ömrümde bu gece şu rakstan kalan hatırayı unutturacak bir şey bilmiyorum. Elimde Feride'nin küçük tombul eli, karşımda Cemile'nin uzun görünen levent endamı, insanı uçuran, kendiliğinden ileriye atan bu musikiyle aşıkhane bir avcılığa çıkmış gibiydim. Bu raksa türlü manalar veriyordum. Şimdi Feride'yi orada sabırsız bir intizar içinde bırakarak Cemile'ye koşuyordum. Ufak bir selam, küçük bir tebessüm. İşte şimdi o benim sevda nazarıma düşerken ötede bir yabancının ifaline düşmek tehlikesinde duran Feride'ye bir kıskançlıkla ricat ediyordum. Daha sonra biri bir kolumda, öteki diğer kolumda mağrur ve müftehir küçük bir seyrana çıkarken birden manzara değişiyor, ben münferit, mütehassir kalıyordum. Nihayet bir tesliyet handesi şeklinde Feride şıkır şıkır öten pulları ile kollarımın arasına düşüyor. Muhtasar bir selam ile itilaf ellerinin küçük sarsıntısı ile bir vaat ve sonra bu aşk oyunu yine başlıyordu. Fakat heyhat, akıbet bitti. Mesut Hürrem şimdi pencerenin camlarını büsbütün örten kar tabakasına biraz uzunca baktıktan sonra yine bize döndü. Hikaye de burada bitmeliydi, fakat bitmedi. Bundan sonra Cemile ile Feride'yi bir kere ziyafetin haftasında, evlerine bir ziyaret icrasında, daha sonra aylarca zaman sonra da birkaç defa rıhtım seyranında gördüm. Ufak selamlar, zarafet kaidesinin icabından olan tebessümler, sonra onlar bir tarafa, ben bir tarafa geçer giderdik. Bir gün bana mezun hasta bir memura vekalet etmek üzere hareket emri verildi. 6 ay henüz avdet etmiştim. Aşar ihalesine memur olarak yine çıkmak icap etti. 4 ay daha sonra İstanbul'a geldim. Selanik'e gittim. Aylar, seneler geçiyor. Cemile ile Feride hatıramda birer mübhem nakş şeklinde kalıyordu. 2 sene evvel Beyrut'tan gelirken İzmir'e uğramıştık. Karşımda birer birer şulelerini yakan rıhtıma, böyle uzaktan bakmaya, hatta çıkıp birkaç saat dolaşmakla kanaat etmeye razı olamadım. Kendi kendime, ne olur İstanbul'a bir hafta sonra giderim, dedim. Bu birden doğan fikri, ihtimal, nükûl etmek korkusuyla hemen icra ettim. Otel, ufak bir istirahat, rıhtım. Bütün bu şeyler bir saat sürmedi. Şu sırada Cemile ile Feride hiç hatıramda yoktu. Eğer yolumun üstüne beni onların ailesine tanıttıran dost tesadüf etmeseydi. Bir aralık ona sordum. Cemile ile Feride'den ne haber? O tahattür etmiyormuş gibi yüzüme bakıyordu. Sonra birden tahattür etti. Ah şunlar, dedi. Cemile, babasının vefatından sonra kocasıyla beraber Paris'e gittiler. O vakitten beri orada yaşıyorlar. Figaro'nun Kibar Hayatı sütunlarını okumak merakınızsa mutlaka seni de 2-3 kere Paris salonlarında şark perisi diye tanıtılan Cemile'den bahsolunduğuna görürsünüz. Ufak bir hayretten sonra ya Feride, dedim. O başını salladı. Feride babası vefat eder etmez matemin hitamını ancak bekledi. O nişanlısıyla izdivaç etti. Bir aralık onlar da bir Avrupa seferi yaptılar. Sonra haklarında garip hikayeler işitildi. Monaco kumarhanelerinde kaybedilmiş paralardan bahsediliyordu. Şimdi bilmiyorum nerelerdedir. Galiba bir sene o kadar oluyor. Bir aralık kocasına tesadüf ettim zannederim. Lakin bu ne kadar tecessüs. Bir kere raks etmiş olmak bu derece takayüt etmek için kafi miydi? Cevap vermemek için gülerek. Bir satranç oynayalım mı dedim. 2 gün sonraydı. İzmir'in pek hoşuma giden köylerinden birine karşı yakaya gitmek üzere vapura binmiştim. Bir aralık karşımda bir genç kadın gördüm. Boz renkli ceketiyle, koyu kahve fistanıyla, çiçekleri solmuş hasır şapkasıyla, kucağında ancak 1,5 yaşında yumuk yüzlü çocuğuyla, bütün halinden saklı bir fakrin ifadesi teraşuh eden genç bir kadın ki bana tanınmış, bilinmiş, daima beraber bulunulmuş bir sima hükmünde tesir etti. Kendi kendime bu kadın kim, bunu tanıyordum diyordum. Bana baksaydı tanıyacaktım. Tanımak için yalnız gözleri eksikti. Nihayet benim uzun nazarım onun gözlerini çekti. Karşımda Feride'nin gözlerini gördüm. Onun nigahı benim üzerimde tevakkuf bile etmedi. Beni tanımayarak çevrildi. Fakat ne kadar sarsılmış idim. Bence bir hatıradan başka bir şey olmayan bu simayı tanıyınca ne için bu derece müteessir oldum. O mutantan gecede, o münevver raks alemi içinde bütün şuhluğuyla, tazeliğiyle görülen bu simayı şimdi bir dakika hayalimde tertip ve tasarruf ettiğim sefil hayatıyla karşımda görmek o derece feci, o derece müessir bir şeydi ki. Onu bu haliyle tanımalı mıydım? Belki. Fakat bilmem, o dakikada gidip bu bedbaht kadını bu fakri hali içinde selamlayacak olursam, anı ağır bir nefis zilletine sokmuş olacağıma zahip olarak tanımamak istedim. İşte bu dakikada beklenmeyen bir şey oldu. Feride çocuğunu yavaşça bir kolu üzerinde yatırarak yan cebinden bir mendil çıkardı ve bu yumuk çocuk çehresinin üstünde kıpkırmızı burnunun ucunu tuttu. Bu mendil, keşfediniz, bu mendil, şimdi eskiyerek yırtılmış, benim mendilim, o siyah kadifeli, eğri serpuşlu, güzel, şuh, bahtiyar, zengin Feride'nin o hülyalı raks gecesinde ıslak elbisesi göğsüne dokunmasın diye verilen lacivert ve beyaz halkalı benim o zarif keten mendilim idi. Ah zavallı mendil, kim bilir kaç sene o mesut hayalin bir hatırası olan siyah kadife esvab arasında saklanmış, ara sıra görüldükçe beni yağda getirmiş, sonra orada pek fazla kaldığına hükmedilerek yıkanmış, yine yıkanmış, daima böyle yıkanıyor ve böyle soluk, yırtık, şimdi fakr ve mutlaka bedbaht Feride'nin parmakları beyaz tireyle dikilmiş, siyah eldivenlerinin arasında. Mesut Hürrem ikmal etmedi. Bir daha pencereye bakarak, bu akşam baloya gitmediğimize ne iyi ettik. Buralarda ara sıra pek tatlı, fakat daha ziyade ne acı hatıralar bırakacak şeylere tesadüf olunur, dedi.